Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2022 sayısında yer alan ve muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin derginin Kıssalardan Hisseler bölümünde yer alan Allah Yolunda Candan Geçmek başlıklı yazısına sunacağız. Alemlere rahmet olarak gönderilen Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İslamiyet Arap Yarımadası'nda iyice yayıldıktan sonra etraflarındaki hükümdar ve valilere de mektuplar göndererek tebliğini cihanşumul hale getirdi. Resulullah Efendimiz, bu mektubu kim götürür diye sorduklarında bütün sahabe, genci, yaşlısı hepsi birden büyük bir aşkla ayağa kalkıyor ve ''Ya Resulallah, bu şerefi bana ver.'' diyorlardı. Hisse. Onlar aşk ve heyecan içinde vazifeye talip olurken, ateşten çölleri, uzun ve tehlikeli yolları nasıl aşacaklarını asla sormuyor ve düşünmüyorlardı. O mektubu kralın bir göz işaretine bakan cellatların kanlı kılıçları arasında okuyacaklarını da biliyorlardı. Bu tehlikeler onları en ufak bir zaafa düşürmüyordu çünkü. Onların en büyük arzusu Peygamber Efendimizin gönlünde bir yer edinebilmekti. Dünyada ashab oldukları için ahirette de Resul-i Zişan Efendimizin maiyetinde beraberinde olabilmek iştiyakıyla dünyanın her türlü meşakkat ve zorluğunu istifaf ediyorlardı. Elçilerin başına gelebilecek bu hadiseler sadece bir ihtimal olarak kalmadı. Hakikaten bu elçilerden biri olan Haris bin Umeyr, Busra emirine giderken Gassani emirlerinden Şurahbil bin Amr tarafından durduruldu ve katledildi. Elçiye zeval olmaz kaidesi çiğnenmiş ve İslam'a karşı açıktan açığa hakaretamiz bir tecavüz sergilenmişti. Fahri Kainat Efendimiz derhal 3000 kişilik bir ordu teşkil ederek bu zalimin üzerine gönderdi. Hisse, cihadın gayelerinden biri, İslam'ın ve Müslümanların izzet ve haysiyetlerini müdafaa ve muhafaza etmektir. Yeryüzünde adaletin tesisi, zulmün engellenmesi, fitnenin, Müslüman olmak isteyenlere yapılan işkencelerin sona erdirilmesi, mazlumların imdadına koşulması ve nizam-ı alem, dünyanın intizam içinde istikametle devam etmesi cihadın ulvi gayeleridir. Bu gaye istikametinde İslam'ın izzetini sergileyen ecdadımız birçok gayrimüslim beldenin halkı tarafından bizzat çağrılmışlardı. Çünkü dindaşları kendilerine zulmederken Müslümanlar tarafından fethedilen beldelerde huzur, sükun ve adaletin hüküm sürdüğünü biliyorlardı. Peygamber Efendimiz Mute seferine göndereceği ordunun başına azatlısı Zeyd bin Harise radıyallahu anh'ı kumandan tayin etti. Hisse, cahiliye döneminde sınıf farklılığı adeta Hinduizm'deki kast sistemi gibi çok katıydı. Köle, insan yerine konulmaz, aşağı tabakada görülür, azat edilmiş olsa bile hürlerin sınıfına asla dahil kabul edilmezdi. Peygamberimiz bu batıl telakkileri yıkmak için azatlısı Zeyd'i kumandan tayin etti. Nice Kureyşli muhaciri onun emrine verdi. Sahabe bu terbiyeler içinde İslam kardeşliğini ve tevazuu talim etti. Peygamberimiz Mute'ye göndereceği orduya şu talimatı verdi. Şayet muharebede Zeyd şehit olursa kumandayı Cafer alsın. Cafer de şehit düşerse Abdullah bin Revaha orduya kumandanlık etsin. O da şehit olursa artık Müslümanlar aralarından birini kumandan olarak belirlesinler. Bu sözleri duyan bir Yahudi, Hazreti Zeyd radıyallahu anh'ın yanına gelerek şu sözleri söyledi. Vasiyetini hazırla. Şayet Muhammed peygamberse sen onun yanına dönemeyeceksin. Çünkü Beni İsrail peygamberlerinin de isimlerini verdikleri kişiler savaşta ölürler, sağ dönmezlerdi. Yahudi bu ifadeleriyle bu güzide sahabinin yüreğine korku düşürmek istiyordu. Hazreti Zeyd ise buna aldırmadı, hatta sevindi. Hisse. Peygamber Efendimiz Hazreti Zeyd'i de, Cafer'i de çok severdi. en sevdiği ashabını şehadete göndermişti. Çünkü esas hayat ahiret hayatıdır. Şehadet bir mümin için en büyük şeref ve en aziz nimettir. Ashab-ı kiramın şehadet aşkına şahitlik eden sayısız kıssa vardır. Genç, hatta çocuk yaşta sahabiler, yaşları küçük diye harpten geri döndürülmemek için ayak parmakları üstünde yükselerek kendilerini daha büyük göstermeye çalışırlardı. Ayağı topal olduğu için harbe katılmaktan muaf olan Amr bin Cemuh, oğullarının mani olmaya çalışmalarına rağmen Peygamber Efendimiz'e yalvara yalvara Uhud Harbi'ne katılma müsaadesi almış ve çok istediği şehitlik rütbesine nail olmuştu. Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh, âma olmasına rağmen tebliğ ve cihat faziletinden mahrum kalmak istemiyordu. Kadisiye harplerine katılmak için müracaat etti. Gözleri görmez haliyle nasıl hizmet edeceğini soranlara ise şu güzel cevabı verdi: "Benim bu halimle de size büyük bir faydam dokunabilir. Çünkü ben âma olduğum için düşman kılıçlarını göremem. Bu yüzden de cesaretim kırılmadan en önde sancağı taşırım. Benim korkusuzca düşman üstüne yürüdüğümü gören Müslümanların da cesaret, kahramanlık ve heyecanı artar." Bir rivayete göre Hazreti Abdullah iştirak ettiği bu harpte şehit olmuştur. Şehadet aşkı sahabeden sonraki asırlarda da ümmeti Muhammed'in büyük bir şiarı olmuştur. İstanbul'u fetheden askerler, okların, kaynar yağların ve Rum ateşlerinin yağmur gibi döküldüğü surlara doğru "Müjdeler olsun, şehit olma sırası bize geldi" diye şevkle ve iştiyakla koşuyorlardı. Mute seferinde 3. kumandan olan Abdullah bin Revaha radıyallahu anh, Allah Resulü'nün yanına gelip vedalaştıktan sonra "Ya Resulallah, bana ezberleyeceğim bir şey tavsiye buyurunuz" dedi. Peygamber Efendimiz ona, "Sen yarın Allah'a secdenin pek az yapıldığı bir ülkeye varacaksın. Orada secdeleri ve namazları çoğalt" buyurdu. "Ya Resulallah, bana biraz daha nasihat et" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ı daima zikret. Çünkü Allah'ı zikir, umduğuna ermende sana yardımcı olur" buyurdu. Hisse, ashab-ı kiramın Peygamberimizden hususi nasihat ve tavsiyeler almaya büyük bir iştiyak gösterdiklerini görüyoruz. Bu nasihat ve tavsiyeler kişiye mahsus vurgular taşıdığı için pek ehemmiyetli ve çeşitlidir. Bu hususi terbiye ve tezkiye tasavvufta devam ettirilmiştir. Peygamberimizin "Secdelerin az olduğu bir beldeye gidiyorsunuz" ikazı da pek mühimdir. Tebliğ ve cihad için kişi gayrimüslim bir diyara yahut gaflet ehlinin çokça bulunduğu yerlere girmek durumunda kalır. Eğer hususi bir dikkat ve itina gösterilmezse oranın menfi tesirlerinden zarar görmek mevzu bahis olabilir. Bunu şu teşbihle anlatabiliriz. Boğulmakta olan birini kurtarmak için denize atlayan kişi çok iyi yüzme bilmiyorsa, dikkatli olmazsa kurtarmak yerine onunla beraber boğulur. Bu tehlikeleri bertaraf etmek, maneviyatla, secdeleri artırmakla ve zikrullah'a hususi bir ehemmiyet vermekle mümkün olacaktır. Hazreti Ömer radıyallahu anh da Azerbaycan ve Dağıstan'a gönderdiği ordularına şöyle seslenmişti: "Aman sakın siz putperestlerin giyindiği gibi giyinmeyin. Putperestlerin yediğinden yemeyin. Orada İslam şahsiyetini muhafaza edin." Madem böyle tehlikeler var, o halde tebliğ ve gayretler içinde olsa böyle risklere girmeyelim denilmesi de doğru değildir. Muhterem pederim Musa Efendi Hazretleri şöyle der: "Bazıları huzurumuz, zikir halimiz bozulur diye halka karışıp hizmet etmekten çekinmektedir. Bu da nefsin tuzaklarından biridir. Asıl hüner hem duaya ve hizmete devam etmek hem de Rabbimizle ünsiyet halinde olmaktır." Sureti Hak'tan görünen böyle nefis tuzaklarına bir misal de Tebük'te yaşanmıştı. Bazı münafıklar, "Bizi fitneye düşürme, biz Rum diyarının güzellerini görünce nefsimize hakim olamayız" diyerek Tebük seferine katılmamalarına garip ve asılsız bahaneler ileri sürmüşlerdi. Cenab-ı Hak, Onlar zaten Hakk'ın ve Resulullah'ın emrine icabet etmemek için bahaneler aramalarıyla fitneye düşmüşlerdir buyurdu. Hem cihada koşmak hem de fitneye düşmemenin tedbirlerini almanın en güzel misallerini ecdadımızın tatbikatlarında görürüz. Fatih Sultan Mehmet Han, Bosna'nın fethinden sonra çıkardığı bir fermanda, "Sakın ola, sırf kızları su almak için çeşme başlarına geldiklerinde askerlerim oralarda bulunmayalar," demiştir. Fatih bu fermanıyla hem askerlerini hem de teminatı altındaki Hristiyan tebaanın iffetini muhafaza etmiş oluyordu. Günümüzde ihtilatın birçok nefsani ve ailevi fitneye sebebiyet verdiği malumdur. Gerek ferdi ve gerekse içtimai tedbirleri almak zaruridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, mescidin minberinde Mute Harbi'nin bütün safhalarını an be an ashab-ı kirama aktarıyordu. Muharebe meydanı gözlerinin önündeydi. Şöyle anlattı. Zeyd bin Harise sancağı eline aldı. Şeytan hemen onun yanına geldi. Hayatı ve dünyayı ona sevimli, ölümü de çirkin ve sevimsiz göstermeye çalıştı. Zeyd ise, "Bu an müminlerin kalplerinde imanı sağlamlaştıracakları bir zamandır. Sense bana dünyayı sevdirmek istiyorsun," dedi ve ilerledi. Çarpışmaya girişti ve nihayet şehit oldu. Onun için Allah'tan af ve mağfiret dileyiniz. Sonra da şöyle devam etti. O şimdi cennete girdi. Orada koşup duruyor. Sonra sancağı Cafer aldı. Şeytan hemen onun yanına vardı. Hayatı ve dünyayı ona sevimli, ölümü de çirkin ve sevimsiz göstermek istedi. Cafer ise, "Bu an müminlerin kalplerinde imanı sağlamlaştırma zamanıdır," dedi ve ilerledi. Düşman ordusuna saldırdı, çarpıştı ve nihayet o da şehit oldu. Ben onun şehit olduğuna şehadet ederim. Daha sonra devam etti. "Kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileyiniz. O şehit olarak cennete girdi. Şimdi o cennette yakuttan iki kanatla dilediği gibi uçuyor." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir başka rivayette Cafer'i cennette meleklerle birlikte uçarken gördüm buyurmuştur. Bundan sonra Cafer radıyallahu anh uçan manasına tayyar lakabıyla anılır olmuştur. Hisse, Allah yolunda fedakarlık ve gayretler mevzu bahis olduğunda nefis ve şeytan türlü türlü engeller çıkarmaya çalışır. Vesveseler, bahaneler ve mazeretler birbirini takip eder. Bir mümin bunları bertaraf etmeyi bilmelidir. Dolayısıyla cihat iki türlüdür. İslam'a ve vatana yapılan mütecaviz saldırılara karşı cihat, bir de nefse, nefsani duygulara karşı cihat. Nefsin arzularıyla ve şehvet, gazap gibi duygularıyla mücahede ederek onu dizginleyip terakki ettirmek. Şu hadis-i şerifler de bu manayı teyit eder. Gerçek mücahit, nefsine, heva ve heveslerine karşı cihat edendir. Güçlü ve kuvvetli pehlivan, herkesi sallayıp yere yatıran değildir. Asıl kahraman kişi, öfke zamanında kendini tutandır. Muhacirler Mekke devri boyunca alay, hakaret, işkence, boykot sebebiyle açlık gibi nice zulümlere tahammül ede ede manen derece kazandılar ve nefisle mücahede hususunda da terakki ettiler. Hazreti Zeyd, Taif'te gafil bedbahtlar peygamberimizi taş yağmuruna tutarken ona vücuduyla siper olmaya çalışıyordu. Hazreti Cafer, Fahri Kainat Efendimizin emriyle gittiği Habeşistan'da 13 yıl gurbet hayatı yaşadı. Orada İslam'ı en güzel şekilde temsil ve tebliğ edip büyük bir hasretle Efendimizin yanına hicret etti. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle demektedir. "Cafer'i aradık, onu şehitler arasında bulduk. O haldeydi ki, cesedinin ön tarafında 90 küsur ok ve mızrak yarası saydı. Bunların hiçbirisi de arkasından değildi." Mute'de olanları ashabına anlatan Allah Resulü, Cafer'den sonra sancağı Abdullah bin Revaha aldı dedikten sonra bir müddet sustu. Ensar'ın benizleri sararıp soldu. Zira Abdullah bin Revaha'nın Allah ve Resulü'nün hoşuna gitmeyecek bir şey yaptığını düşünmeye başladılar. O sırada Hazreti Abdullah ise sancağı alıp atının üzerinde düşmana doğru ilerlerken bir yandan da serkeş nefsini dize getirmek için uğraşıyordu. ''Ey nefsim, ben seni kendime boyun eğdireceğim diye yemin ettim. Sen buna ya kendiliğinden razı olursun yahut sana bunu zorla kabul ettiririm. Görüyorum ki sen cennetten pek hoşlanmıyorsun. Sen beden kırbası içinde bir damla su durumunda olmaktan başka nesin ki? Ey nefsim, sen şimdi öldürülmezsen ölmeyecek misin ki? Eğer o iki kişinin yaptığını yapar da şehitliği tercih edersen doğru bir iş yapmış olursun. Eğer gecikirsen bedbaht olursun.'' Bu esnada parmağından yaralanan Abdullah radıyallahu anh atından indi, yaralı parmağını ayağının altına alarak ''Sen ancak kanayan bir parmak değil misin? Bu kazaya da Allah yolunda uğramış bulunuyorsun.'' manasına gelen bir şiir okudu ve elini hızla çekip sarkmakta olan parmağını kopardı. Ardından da savaşmaya devam etti. Bir tarafta düşmana karşı küçük cihatta bulunurken, diğer tarafta da nefsine karşı büyük cihada devam ediyordu. ''Ey nefsim, eğer endişen hanımından mahrum kalmaktan ileri geliyorsa, işte onu üç talakta tamamen boşadım gitti. Eğer kölelerinden uzak kalmaksa onları da azat ettim. Yok eğer bahçe ve bostanından mahrum kalmaktansa onları da Allah ve Resulüne bırakarak infak etmiş bulunuyorum.'' Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş sahnelerini nakletmeye devam etti. Abdullah bin Revaha cesaretini topladı, elinde sancak olduğu halde düşmanlarla çarpıştı ve şehit oldu. O tereddüdü sebebiyle itirazlı olarak cennete girdi. Onun için de Allah'tan af ve mağfiret dileyiniz buyurdu. Abdullah radıyallahu anh'ın cennete itirazlı olarak girişi Ensar'a ağır geldi. ''Ya Resulallah, onun itirazı neydi?'' diye sordular. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. ''Kendisi yaralandığı zaman düşmanla çarpışmaktan çekindi. Sonra nefsini kınadı, cesaretini topladı ve şehit oldu. Cennete girdi. Onlar bana cennetten altın tahtlar üzerinde gösterildi. Abdullah'ın tahtının arkadaşlarınınkinden daha aşağıda ve eğri olduğunu gördüm. Sebebini sorduğumda Abdullah çarpışmaya giderken bazı tereddütler geçirdikten sonra çarpışmaya gitmişti denildi. Hazreti Abdullah'ın şehit olup cennete girişi Ensar'ı sevindirip yüreklerini ferahlattı. Hisse, nefs ve şeytan ölünceye kadar insanın peşini bırakmamaktadır. Hiçbir şey yapamasa insanın derecesini düşürmeye çalışmaktadır. İşlediği salih ameli sildirmeye uğraşmaktadır. Çünkü manevi dereceler kalıcı apoletler değildir. Kişinin kalbi haline göre ortadan kalkabilir. İsrailoğulları zamanında yaşayan ve başlangıçta manen yüksek derecelere ve bazı kerametlere nail olan Bel'am bin Bağura, daha sonra dünyaya saplandı, nefsinin hevasına tabi oldu ve küfre yuvarlanıp gitti. Öyle rezil, rüsva bir hale zebun oldu ki Kur'an-ı Kerim onun halini dilini sarkıtıp soluyan bir kelbe benzetmiştir. O halde daima uyanık ve mücahede halinde olmak bir de Rabbimizin muhafazasına sığınmak icap eder. Ayeti kerimede buyurulur. Ve sana yakin, ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abdullah'ın ardından ''Şimdi sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç eline aldı. Neticede Allah mücahitlere fethi müyesser kıldı.'' buyurdu. Sonra yaşlı gözlerle dergâh-ı ilahiye el açıp ''Allah'ım, Halid senin kılıçlarından bir kılıçtır. Sen ona nusret ihsan eyle.'' diye dua etti. Hisse, Halid bin Velid radıyallahu anh, Kureyş'in namlı bir kumandanı iken, Hudeybiye ve Umretül Kazadan sonra hidayete ererek Medine'ye hicret etti. Efendimizin rahle-i tedrisinde terbiye gördükten sonra Allah'ın kılıçlarından bir kılıç oldu. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma'nın hilafetleri zamanında büyük fetihler gerçekleştirdi. İnsanlar fetihleri sadece Hazreti Halid'e bağlama hatasına düşünce Hazreti Ömer kumandanlığı ondan alıp Ebu Ubeyde Hazretleri'ne verdi. Bu vazife değişikliği olduğunda da yine kumandanın emri altında bir nefer olmayı bildi. Halid bin Velid radıyallahu anh, büyük fetihler gerçekleştirdiği halde son nefeslerini hasta yatağında vermekteydi. Şehit olamamanın hüznüyle yanındaki dostlarına mahzun bir şekilde şöyle diyordu. Beni en çok üzen, hayatı hep at kişnemeleri ve kılıç şakırtıları arasında geçmiş bu cengaverin, acizler gibi yatakta can vermesidir. Ah Halid, şehit olamayan Halid! Vücudumda bir karış yer yoktur ki ya kılıç yarası veya bir mızrak yarası olmasın. Ömrü boyunca dini İslam'ı yaymak için savaşlarda at koşturan kimsenin sonu böyle yatak üzerinde mi olacak? Sonra vasiyetimi bildiriyorum. Beni ayağa kaldırın deyince ayağa kaldırdılar. Beni bırakınız, şimdiye kadar hep taşıdığım kılıcım artık beni taşısın diyerek kılıcına dayandı. Ölümü savaştaymışım gibi ayakta karşılayacağım. Öldüğüm zaman atımı muharebelerde tehlikelere dalabilen bir yiğide veriniz. Atım ve kılıcımdan başka bir şeye sahip olmadan öleceğim. Mezarımı bu kılıcımla kazınız. Kahramanlar kılıç şakırtısından zevk alır buyurdu. Ve yatağına düşüp kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim etti. Halid bin Velid radıyallahu anh, Kisra'ya yazdığı mektupta şöyle demişti. Ya Müslüman olun ya cizyeyi ödeyin. Aksi takdirde bilin ki sizin üzerinize öyle bir toplulukla geldim ki onlar sizin hayatı sevdiğiniz kadar ölümü, şehadeti severler. Müslümanlar şehadet hususunda bu şuur içinde oldukları müddetçe dünyanın dört bir yanında muzaffer oldular. Üzerlerine saldıran Haçlıları, Moğolları bertaraf ettiler. Mazlumların imdadına koştular. İslam'ın izzetini sergilediler. Kendi aralarında merhametli, düşmana karşı haysiyetli oldular. Lakin şehadet aşkı zayıflayıp dünya sevgisi ağır bastıkça Müslümanlar ağır mağlubiyetler aldılar. Birbirlerine düştüler. İslam diyarları matem ülkelerine döndü. Cenab-ı Hak nesillerimizi sahabe-i kiram ve onların izindeki şanlı ecdadımız gibi Allah için, vatan için, namus ve ittihat için canını esirgemeyen, bu uğurda şehadeti canına minnet bilen yiğitler halinde yetiştirmeyi müyesser eylesin. İstikbalimizi muhteşem mazimiz gibi ihtişamla tezyin edebilmeyi ümmeti Muhammed'e ve gazi milletimize nasip buyursun. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2022 sayısının Kıssalardan Hisseler bölümünde yer alan Allah Yolunda Candan Geçmek başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.